Ayrım 6. Vicdan Zorbalığa Karşı. Stefan Zweig. Sayfa 59. Bu yüzden de bu yozlaşmış, yaşama hırsıyla tehlikeli olabilecek yaratık acımasızca kısıt altına alınmalıdır. Zira insan kendi haline bırakılırsa ruhu sadece kötülük üretir. Tanrı ile ve dünya ile olan ilişkisini kendi kişiliğine uygun olarak biçimlendirmeyi kendine hak bilmek üstahlığını gösteren Ademoğlunun beli ebediyen bükülmelidir. Benlik iadesi ne kadar şiddetle kırılırsa, insan ne denli bağımlı kılınır ve ne denli dizginlenirse onun için o kadar iyi olur. Asla özgürlük tanınmamalıdır. Zira insan bunu daima kötüye kullanacaktır. Tanrı'nın yüceliği karşısında şiddetle küçük düşürülmelidir. Kendi kibrine karşı uyarılmalı, sindirilmelidir. Ta ki direnmeksizin dindar, itaatkâr sürüye katılsın, düzen dışı her şey düzen içinde erisin, birey de kitle içinde iz bırakmaksızın kaybolsun. Kişilerin kişilik haklarından böyle hoyratça yoksun bırakılması, birey haklarının toplum yararına böylesine vandal bir biçimde yağmalanması için kalben değişik bir yöntem kullanır. Ünlü disiplini, kilise disiplinini insanlık tarihinde insanı dizginlemek için günümüze değin daha sert bir gem dayatılmamıştır. Bu dahi düzenleyici, sürüsünü cemaatini yasa maddeleriyle, yasaklarla ilk andan başlayarak bir dikenli tel ağına, düzenleme denilen şeylere hapseder. Bununla eş zamanlı olarak ahlak terörünün nasıl uygulandığını gözlemek üzere özel bir görev ihdas eder. Tanrı'nın sadelik içinde onurlandırılması için cemaati takip etmek diye son derece muğlak bir biçimde tanımlanan bu görevi kilise yönetim kuruluna verir. Lakin bu ahlak müfettişlerinin etki alanı sadece görünürde dini hayatla sınırlıdır. Zira Calvin'in totaliter devlet anlayışında dünyevi şeylerle ideoloji birbiriyle tam anlamıyla bağlantılıdır. Bu nedenle o andan itibaren en özel yaşama tarzları bile otomatik olarak üst makamların denetimi altına girer. İdari makamdaki hafiyelere ansiyen, kati olarak her bir kişinin hayatına dikkat etme görevi verilir. Hiçbir şey onların dikkatinden kaçmamalıdır. Dahası sadece söylenen sözler değil, düşünceler ve görüşler de takip edilmelidir. Bu denli genel bir denetim yerleşince Cenevre'de bundan böyle özel yaşam diye bir şey kalmaz. Calvin, ihbarlar ve jurnaller karşısında hiç olmazsa önceden ispiyoncularıyla gözcülerini gönderen Katolik Engizisyonunu bile tek hamleyle geride bırakmış olur. Calvin'in herkesin kötülüğe eğilimli olduğuna dair ideolojik sistemi uyarınca Cenevre'de herkes daha baştan günahkar sanığı olarak görülmeye ve gözlem altında tutulmaya razı olmalıdır. Calvin'in dönüşüyle birlikte birdenbire bütün evlerin kapıları açılır, bütün duvarlar adeta camdan yapılmış gibi olur. Gece gündüz her an kapı çalınabilir ve din polisi mensuplarından biri vatandaşın engellemesine fırsat kalmaksızın ziyarete gelebilir. En zenginler gibi en yoksullar, en önemli kişiler ve en önemsizler ayda en az bir kere bu profesyonel ahlak dedektiflerine ayrıntılı olarak ifade vermek zorundadır. Saçları ağarmış, saygıdeğer, görmüş geçirmiş adamlar saatlerce, zira kurallara göre kontrolleri rahatça yapabilmek için yeterli zaman ayrılmalıdır. Duaları iyi ezberlemişler mi, kalbinin vaazını neden kaçırmışlar diye okul öğrencileri gibi sınava çekilmeye boyun eğmek durumundadırlar. Lakin bu biçimde sorguya çekmekle, dini akidelere saydırmak ve ahlak dersi vermekle ziyaret asla bitmez. Zira bu ahlak yoklamaları her şeyi kapsar. Kısa mı, uzun mu, gereksiz fırfırları ya da tehlikeli kesimleri var mı diye kadınların elbiselerine el atar. Saç tuvaletleri fazlaca özenli, fazlaca kabarık mı diye saçlarına bakar. Parmaklarındaki yüzükleri, dolaptaki ayakkabıları sayar. Tuvaletten çıkar, caiz olan yemekler dışında bir çorba ya da et var mı diye mutfak masasına uzanır. Ya da bir yerlere bir çerez ya da marmelat saklanmış mı diye yoklar. Din polisi evi gezmeye devam eder. kurulun anlı şanlı sansür mührünün basılı olmadığı bir kitap var mı diye kitap dolabına bakar, acaba içinde bir aziz resmi ya da tesbih var mı diye çekmeceleri karıştırır. Hizmetkarlara efendileri sorulur, çocuklara ana babaları. Aynı anda dışarıya, sokağa kulak verilir. Birileri kutsal olmayan bir şarkı söylüyor mu, müzik yapıyor mu ya da şeytani bir günaha girerek neşelenip hayatın keyfini çıkarıyor mu diye. Cenevre'de bundan böyle bitmez tükenmez bir sürek avıyla keyif almanın bütün biçimleri engellenir. Her türlü paliyerdis, işten çıkıp bir yudum şarap içmek ya da zar atmak, kağıt oynamak için bir hana uğramaya kalkmışken yakalanan vatandaşın vay haline. Bu insan avı gün be gün devam eder, ahlak ispiyoncuları pazar günleri bile ara vermez. Calvin'in vaazıyla doğru yolu bulmak yerine yatakta kalmayı tercih eden bir tembel, bir günahkar var mıdır diye tespit etmek üzere her sokağa girilir, her kapı çalınır. Bu arada kilisede de kimin geç kaldığını ya da kimin Tanrı'nın evini vaktinden önce terk ettiğini ihbar edecek başka gözcüler vardır. Her yerde hazır bulunurlar ve hiç yorulmadan çalışırlar. Bu ahlak koruma görevlileri akşamları Ron Nehri kıyısındaki ağaçların karanlığında dolaşırlar. Herhangi bir günahkar çift kendini oynaşmaya kaptırmış mı diye. Hanlarda yatakları, yabancıların bavullarını karıştırırlar. Cenevre'den yollanan ya da Cenevre'ye gelen her mektubu açarlar. Kilise meclisinin bu başarıyla örgütlenmiş teyakkuz hali şehrin çok uzağına kadar uzanır. Parayla tutulmuş bu ispiyoncular her yerdedir. Yolculuk arabasında, teknede, gemide, yabancı pazarlarda ve komşu şehirlerin hanlarında, Lyon'da ya da Paris'te. Durumdan hoşnutsuz olan birinin sarf ettiği her kelime hiç şaşmadan geriye rapor edilir. Ancak bu tahammül edilmez denetimi daha da tahammül edilmez kılan şey, memur edilmiş ya da parayla tutulmuş casuslara kısa süre sonra yetkileri olmayan çok sayıda ortağın katılmasıdır. Zira bir devletin vatandaşlarını baskı altında tuttuğu her yerde ayrıksı bitkiler misali gönüllü ihbarcılar türer. Aslında prensip olarak muhbirliğe icazet verilen, hatta ihbar etmenin istendiği yerlerde doğru dürüst insanlar bile korkup kendiliklerinden muhbir olur. Sırf Tanrı'nın onuruna karşı gelmiş olmak şüphesini kendinden uzak tutmak için her vatandaş diğerine yan gözle bakmaya başlar. Zelo della paura, korkunun getirisi olan gayretkeşlik tüm muhbirleri peşinden sürükler ve birkaç yıl sonra kilise meclisi her tür gözetlemeyi kaldırabilecek hale gelir. Zira artık bütün vatandaşlar gönüllü denetleyicilere dönüşmüştür. Muhbirliğin bulanık akıntısı gece gündüz akmakta ve din engizisyonunun çarklarını sürekli döndürmektedir. Lakin hayata neşe katan, onu yaşamaya değer kılan her şey Calvin tarafından yasaklanmışken, sürekli bir ahlak baskısı altındayken bile insan Tanrı'nın emirlerini çiğneme gafletine düşmediğinden nasıl emin olur? Tiyatro, eğlence, halk şenlikleri, dans, her tür oyun yasaklanmıştır. Hatta masumane bir spor olan buz pateni bile Calvin'in zehirli hıncını çeker üzerine. Adeta keşiş gibi olanlar dışındaki kıyafetlerin tümü yasaktır. Terzilerin belediye meclisinin izni olmadan yeni kesimler imal etmesi yasaktır. Kızların 15'inden önce ipekli, o yaştan sonra da kadife elbiseler giymeleri yasaktır. Altın ve gümüş işlemeler, altın şeritler, düğmeler ve tokalar, altının ve mücevherin her tür kullanımı tümüyle yasaktır. Erkeklere uzun bırakılmış, kadınlara kabartılmış, kıvrılmış saçlar yasaktır. Dantelli başlıklar, eldivenler, fırfırlar ve açık ayakkabılar yasaktır. Tahtrevan ve votre roulant kullanmak yasaktır. Tekerlekli araba. 20 kişilikten daha kalabalık aile şenlikleri yasaktır. Vaftizlerde ve nişanlarda belli bir sayının üzerinde yemek çeşidi bulundurmak, hatta konserve meyve gibi tatlılar ikram etmek yasaktır. Memleketin kendi kırmızı şarabı dışında şarap içmek, şerefe kadeh kaldırmak, av eti, kümes hayvanları ve ezmeler yasaktır. Evli çiftlerin düğünlerinde ve 6 ay sonrasına kadar birbirine hediye hazırlamaları yasaktır. Evlilik dışı her türlü ilişki elbette ki yasaktır. Nişanlılara da müsamaha yoktur. Yerli halk için lokantaya girmek yasaktır. Lokantacılara dualarını bitirmeden önce yabancılara içki ve yemek servisi yapmak yasaktır. Ve bunun dışında konuklarına casusluk etmeleri tembih edilir. Sıkıca. Her şüpheli söze ya da davranışa diligemen, titizlikle dikkat etmelidir. İzinsiz kitap bastırmak yasaktır. Yurt dışına yazı yazmak yasaktır. Her türüyle sanat yasaktır. Azizlerin resimleri, heykelleri yasaktır. Müzik yasaktır. Dini ilahiler için bile yönetmelikler, dikkatlerin ezgiye değil, sözlerin ruhuna ve anlamına yönelmesi için özen gösterilmesini emreder. Zira Tanrı sadece yaşayan kelimelerle övülmelidir. Eskiden özgür vatandaşlara tanınan çocukların vaftiz isimlerini özgürce seçmek hakkı bile tanınmaz olur artık. Yüzyıllardır bilinen Claude ya da Ahmed gibi isimler İncil'de geçmediği için yasaklanır. Buna karşılık Isaac ve Adam gibi İncil'de geçen isimler dayatılır. Göklerdeki babamız duasının Latince okunması yasaklanır. Paskalya, Noel gibi bayramların kutlanması yasaklanır. Şenlikli olan ne varsa, varoluşun gri renkli kuruluğunu, nesnelliğini gideren ne varsa yasaklanır. Elbette ki basılı ya da konuşulan kelimelerin içinde saklı düşünsel özgürlüğün de gölgesi bile, ışıltısı bile yasaktır. Ve de Calvin'in diktatörlüğüne yönelik her tür eleştiri, bütün suçların en büyüğü olarak yasaktır. Meclis dışında resmi konularda konuşmanın yasak olduğu davul çalınarak resmen ilan edilir. Yasak, yasak, yasak, korku verici bir ritim. Ve insan hayret içinde bunca yasaktan sonra Cenevre halkına izin verilmiş ne kalır ki diye sorabilir. Fazla bir şey kalmaz. İcazet verilen şeyler yaşamak, ölmek, çalışmak, itaat etmek ve kiliseye gitmektir. Aslında son sayılan izin değil en sıkı müeyyidelerle verilmiş bir emirdir. Dini sorumluluk bölgesi içinde vaazları dinlemeyi kaçıran kişinin vay haline. Pazar günleri 2, haftada 3 kez ve ayrıca çocuklar için inançlarını pekiştirme dersleri. Tanrı'nın gününde bile baskının boyunduruğu gevşetilmez. Vazife, vazife, vazife döngüsü acımasızca döner. Günlük ekmeğini çıkarmak uğruna verilen katı hizmetten sonra pazarları Tanrı'ya ibadet, hafta boyu iş, pazar, kilise, insanın içinde saklı iblis sadece böyle öldürülebilir ve tabii bununla beraber bütün özgürlükleri ve yaşama sevinci de. İnsan hayretler içinde şunu sorabilir. Ama bunca zamandır Keltlere özgü bir özgürlük içinde yaşamış olan cumhuriyetçi bir şehir, Savonarola'ya yaraşır bir diktaya buraya kadar güneyli ve neşeli bir halk yaşama sevincinin bu biçimde itibarsızlaştırılmasına nasıl olur da tahammül eder? Nasıl olur da bir entelektüel çileci tek başına binlerin ve de binlerin var olmaktan duydukları mutluluğu böyle sonuna kadar gasp edebilir? Calvin'in sırrı yeni değildir. Diktatörlerin tümüne ait çok eski bir şeydir. Terör. Kimse aldanmamalı. Hiçbir şeyden korkup gerilemeyen, her tür insancılığı zaaf diye alaya alan zorbalık müthiş bir kuvvettir. Sistemli bir biçimde düşünülüp tasarlanmış, despotça uygulanan devlet terörü bireyin iradesini etkisiz hale getirir. Her toplumu çözer, altını oyar. Bitiren bir hastalık gibi ruhları kemirir ve bu onun son sırrıdır. Çok geçmeden toplumsal korkaklık onun yardımcısı ve yardakçısı olur. Ve herkes kendini zanlı hissettiği için diğerlerini suçlar ve korkaklar korkularından tiranın buyruklarına ve yasaklarına hevesle itaat eder. Örgütlü bir korku rejimi mucizeler yaratır. Söz konusu kendi otoritesi olunca Calvin bu mucizelere yeniden ve yeniden gerçeklik kazandırmaktan geri durmaz. Hiçbir ruhani lider acımasızlıkta onu aşamamıştır ve sertliğinin Calvin'in bütün diğer özellikleri gibi sadece ideolojisinin bir neticesi olması bu sertliği mazur göstermez. Aklı ve sinirleri olan bu entelektüel adam şahsen kan dökmekten fevkalade nefret eder elbette. Kendi itiraf ettiğine göre. zulme hiçbir zaman tahammül edemez. Cenevre'de uygulanan işkencelerin ve adam yakmaların birinde bile hazır bulunmamıştır. Ama bu, teorisyenlerin her zaman için en berbat kusurudur. Kendileri tek bir idamı seyredecek ya da gerçekleştirecek güçte sinirlere sahip olmadıkları halde, bir kez daha Robespierre örneği, kendilerini fikirlerine, kuramlarına, sistemlerine içtenlikle kaptırdıkları anda bu türden yüzlerce idam kararına pervasızca emir verebilirler. Calvin, katı olmayı, günahkarlara karşı acımasız davranmayı sisteminin en başat koşulu olarak görür. Dünya görüşüne göre bu sistemi sonuna kadar sürdürmek ona Tanrı tarafından verilmiş bir görevdir. Dolayısıyla doğasına rağmen kendini acımasızlık yönünde eğitmeyi, disiplinli bir biçimde zalimlik yönünde katılaştırmayı görev bilir. Bir güzel sanat eğitimi görür gibi kendine acımaksızın çalışır. Genel kötülüklerle savaşmak üzere hazırlanıyorum. Bu çelik iradeli adamın kendini kötü olmak için disipline etme çabaları elbette ki korkunç ölçüde başarılı olmuştur. Tek bir suçlunun Tanrı'nın mahkemesinden kaçmasındansa masum birinin cezalandırılmasını tercih ettiğini açıkça itiraf eder. Ve çok sayıda infazdan biri esnasında celladın beceriksizliği yüzünden infaz uzayıp da istenmedik biçimde eziyete dönüştüğünde Calvin, Farel'e hoşgörülü bir edayla mahkumun bu biçimde işkenceye maruz kalması özellikle Tanrı'nın iradesi dışında olmuş bir şey değildir diye yazar. Eğer mevzu Tanrı'nın onuruysa aşırı yumuşak olmaktansa aşırı sert olmalı diye buyurur Calvin. Ahlaklı bir insanlık yalnızca sürekli cezalandırma ile oluşur. Acıması olmayan bir İsa figürüne, sürekli kendi onuru içinde korunması gereken bir Tanrı figürüne dayandırılan böylesi bir tezin, hala orta çağda kalmış bir dünya ortamında fiile dönüşmesinin nedenli kanlı bir şey olabileceğini tahmin etmek zor değil. Calvin egemenliğinin ilk 5 yılında bu görece küçük şehirde 13 kişi asılır, 10 kişinin kellesi uçurulur, 35 kişi yakılır. Bunun dışında 76 kişi evinden barkından kovulur. Bu hesapta terörden vaktince kaçıp kurtulanlar yer almaz. Bu yeni Kudüs'te zindanlar kısa zamanda öylesine dolar ki sorumlu artık başka mahkum alamayacağını bildirir meclise. Yalnız mahkumlara değil, sanıklara da müthiş işkenceler uygulanır. Öyle ki itham edilenler işkence odasına düşmektense kendilerini öldürmeyi yeğler. Hatta meclis sonunda bu tür vakaların engellenmesi için tutuklularının gece gündüz kelepçelenmesi talimatını verir. Bu tür iğrençliklere son vermek amacıyla Calvin'in tek kelime ettiği işitilmez. Aksine bu utanç verici sorgulamalar esnasında baş parmak mengenesi ve iple germe işkencesine onun açık ve net tavsiyesi uyarınca chaffonnement de pied, ayak tabanlarının kavrulması eklenir. Şehrin düzen ve disiplin uğruna ödediği bedel müthiştir. Zira Cenevre, Calvin'in Tanrı adına egemen olduğu günlere kadar asla böylesine vahşi, kanlı hükümlerle, cezalarla, işkencelerle ve sürgünlerle tanışmamıştır. Bu nedenle Balzac, haklı olarak, Calvin'in dini terörünü Fransız devriminin kanlı olaylarından daha ürkünç olarak tanımlar. Calvin'in dehşet saçan dini hoşgörüsüzlüğü, ahlaki açıdan Robespierre'inkinden daha köklü, daha acımasızdır. Eğer Calvin'e Cenevre dışında daha geniş bir alanda etkili olma imkanı tanınsaydı, o korkunç politik eşitlik havarisinden çok daha fazla kan dökerdi. Calvin'in Cenevre halkının özgürlük duygusunu kırmasında en etkili olan şey yine de bu barbarca kanlı hükümler değildir. Asıl bezdirici, yıpratıcı olan şey sistemli eziyetler ve sindirmelerdir. İlk bakışta Calvin'in disiplininin ne denli sudan şeylerden ibaret olduğu gülünç gelebilir. Lakin yönteminin inceliğini küçümsememek gerekir. Calvin yasaklarının ağını kasten böyle dar ve küçük ilmeklerle örmüştür. Öyle ki aradan sızmak ya da serbest kalmak hiç mümkün olmamalıdır. Yasaklarını kasten özellikle küçük ve önemsiz şeyler üzerinde yoğunlaştırır ki herkes kendini mütemadiyen suçlu hissetsin. Her şeye kadir, her şeyi bilen otorite karşısında sürekli bir korku hali oluşsun. Zira insanın gündelik yoluna sağdan soldan ne kadar çok çelme takılırsa rahatça ve doğru adımlar atması o denli güçleşir. Cenevre'de kısa süre içinde kendini güvende hissetmek imkansız bir hal alır. Çünkü kilise yönetimi aslında her şeyi kaygısızca alınan her nefesi günah sayar. Sindirme yöntemlerinin ne denli incelikli olduğunu idrak edebilmek için meclis protokollerini karıştırmak yeter. Bir yurttaş vaftiz töreni sırasında gülümsemiş, 3 gün hapis. İşçiler kahvaltıda ezme yemişler, 3 gün ekmek ve su verilmeyecek. 2 yurttaş kuka oynamış, hapis. Kuka, bowling benzeri bir oyun, 15. yüzyılda protestanlar tarafından hoş görülmemesine karşın bir tür halk eğlencesi olmasının yanı sıra pek çok kilisede de oynanan kuka, günahlardan arınmanın bir simgesi olarak kullanılırdı. 9 ahşap kukayı deviren günahlarından tamamen kurtulmuş sayılırdı. Martin Luther tüm kukaları devirmesiyle anılır. Diğer ikisi çeyrek şişe şaraba zar atmış. Hapis. Adamın biri oğlunun İbrahim adıyla vaftiz edilmesine itiraz etmiş. Hapis. Kör bir kemancı dans müziği çalmış. Sınır dışı. Bir başkası Castellion'un İncil çevirisini övmüş. Şehirden kovulmuş. Kızın biri buz pateni yaparken yakalanmış, kadının biri kocasının mezarına kapanmış, yurttaşın biri ibadet esnasında yanındakine bir tutam tütün vermiş, kilise meclisine celp, tembih ve tövbe ve böyle devam eder. Sonu da gelmez, ara vermez. Bir takım neşeli kimseler Epifanya'da pastanın içine bir fasulye tanesi koymuşlar, 24 saat kuru ekmek ve su. Yurttaşın biri Matr yerine Monsieur Calvin demiş. Birkaç çiftçi kilise ziyaretinden sonra eskiden adet olduğu gibi iş konuşmuşlar. Hapis, hapis, hapis. Adamın biri kağıt oynamış. Kartlar boynunda teşhir direğine. Bir başkası coşup sokakta şarkı söylemiş. Dışarıda söylemeye mahkum edilmiş. Yani şehirden uzaklaştırılmış. İki miço kimseyi öldürmeksizin bir kavgaya karışmış. İdam. Rüştünü ispat etmemiş 3 oğlan aralarında uygunsuz şeyler yapmışlar. Önce yakılma cezası verilmiş, sonra bağışlanıp yanmakta olan odun yığınının önünde halka teşhir. Ama en şiddetli ceza tabii ki Calvin'in devlet ve din açısından yanılmaz olduğu inancına ters düşen davranışlara verilir. Calvin'in ilahi takdire yani kaderin önceden belirlenmiş olduğuna dair katı öğretisine açıkça aykırı konuşma yapanlar şehrin bütün kavşaklarında kan akıncaya kadar kamçılanacak, sonra da yakılacaklardır. Sarhoş olduğu esnada Calvin'e küfreden bir yayıncının şehirden atılmadan önce dili kor halinde demirle vurulur, Jacques Gourier yalnızca Calvin'e sahtekar dediği için işkence görür ve idam edilir. Her cürüm, en sudan olanı bile bundan böyle kilise meclisinin evrakına özenle kaydedilir. Öyle ki her bir yurttaşın özel yaşamı apaçık teşhir edilir. Calvin'in ahlak polisi de en az kendisi için unutmayı ve affetmeyi bilmekten çok uzaktır. Böyle sonuna kadar müteyakkız bir baskının, kitlenin olduğu gibi bireyin de kendine olan saygısını ve gücünü kırması kaçınılmazdır. Bir devlette her yurttaş sorgulanmaya, araştırılmaya, yargılanmaya karşı sürekli tetikte olursa, her davranışının, her kelimesinin görünmez gözcülerin bakışlarına maruz olduğunu, kapısını gece gündüz ansızın hiç beklenmedik ziyaretlere açmak zorunda kalabileceğini bilirse, sinirleri giderek gevşer, kitlesel bir korku oluşur ve en yürekli olanlar bile yavaş yavaş bu salgına yenik düşerler. Kendi kişiliğini ortaya koyma iradesi bu beyhude kavga içinde tümüyle felç olur ve böylece bu zapturapt altına alma sistemi sayesinde, bu disiplin sayesinde Cenevre kısa zamanda tam da kalbenin istediği gibi olur. Tanrı korkusuyla dolu, ürkek ve ciddi ve gönüllü olarak hiç itirazsız tek bir iradeye, onun iradesine tabi. 6. ayrımın sonu, sayfa 69.